أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül sohbetlerinde Anneler Gülistanı programımızın Hazreti Ayşe annemiz Gülistan'ı 40. bölümünden hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü programıma kıymetli dinleyenlerim. Her zamanki gibi hayırlara vesile olması dileğiyle inşallah. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha İslam'ın neredeyse her sahnesinde olduğu gibi Resulullah Aleyhisselam'ın yanından bir an bile ayrılmak istemiyordu. Ayrıca yaralı sahabilerin tedavisi için de yakından ilgileniyordu. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ın yanından ayrılmıyor, ona olan sevgisi, saygısı, imanı, muhabbeti, hizmet aşkı, diğer yandan sürekli yeni gelen vahyi takip etmek için elinden geldiğince hep onunla beraber olmaya çalışıyordu. Ama bu arada Hendek Harbi'nden gelinmiş bir hayli fazla yaralılar var. Özellikle Hazreti Sa'd bin Muaz çok ağır yaralı. Onların da ziyaretlerini yapıyor. Gerekli ihtimam gösteriyordum. Geçen hafta gördüğümüz gibi Hendek gazvesinde kolundan yaralanıp damarı kesilmiş olan Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu an o yaranın deşilip kanı durmayınca şehiden vefat ediyor. Biliyorsunuz savaş esnasında vurulup düşen orada şehit, savaşta ağır yara alıp gelince eve işte veya yolda o yarasından dolayı ölen de yine şehit. Genelde bu tip şehadete şehiden vefat ifadesi kullanılıyor efendim. Yesrib Medine olalı beri Hazreti Sa'd bin Muaz adlı bu büyük sahabenin cenaze merasimi gibi bir merasim görmemişti. Geçen hafta onun şehadetini görmüştük. Hatırlayın. Bu şehadet ve merasimi anlatan çok sahabe vardır. Fakat bunların içinde en ayrıntılı bir şekilde Hazreti Ayşe annemizden öğreniyoruz. Ayşe annemiz sorulan sorular üzerine bize bunu anlatıyor. Diyor ki Sa'd bin Muaz mescitteki şifa çadırındaydı. Onun yanı başında Gıfar oğullarından bazı kişilere ait yine böyle çadır hastane de vardı. Soruyorlar mescitte başka çadırlarda var mıydı yani? Yaralılar için başka çadırlarda vardı tabii. Yaralılar arasında en ağır olanı Sa'd bin Muaz idi değil mi? Evet, kolunun damarı kesildiği için her an her şey olabilir diye ona daha öncelik veriliyordu. Öyle de oldu. Kolundaki yara deşilmiş ve kan akmaya başlamıştı. Tabii merak ile sen bunun farkında yani nasıl farkında oldun? Sa'd'ın kendisi bunun farkında değil miymiş? Annemiz diyor ki çadırının dışına doğru akıp taşan bir kan gidiyor ileri doğru. Oradakiler kendi hallerinde oturup dururlarken birden böyle çokça kan aktığını görünce o taraftan bize doğru akıp gelen bu kandan neyin nesi diye sesleniyorlar. Neymiş peki? Dedim ya, Hazreti Sa'd bin Muaz El Ensari'nin yarası deşilmiş, oluk gibi kan akmaya başlamış. Rufeyde kadın hemen gelip haber verdi. Rufeyde de geçen hafta yine görmüştük. Sağlık hizmetlerinde çok önemli yeri olan hanım sahabeden birisidir. Hazreti Rufeyde radıyallahu anh. Resulullah aleyhisselam çok üzülmüş olmalı. Resulullah aleyhisselam durumu öğrenir öğrenmez hemen onun yanına vardı. Sa'd iyice halsiz düşmüştü. Başını tutup dizinin üzerine koydu. Üzerine beyaz bir örtü örttürdü. Bu arada başını okşayarak şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Sa'd, senin Resulünü tasdik edip senin yolunda cihad etti. Bu yolda vazifesini yaptı. Ruhunu kolayca alıp manevi huzuruna kabul buyurduğun kulların arasında onun da ruhunu kolayca al ve huzuruna kabul buyur. Ayşe annemiz bu rivayeti yapınca şaşkınlıkla soruyorlar. Resulullah aleyhisselam niye şifaya kavuşsun diye dua etmedi de yani bu şekilde, yoksa Sa'd ölmüş müydü? Hayır. Bayılıp bayılıyordu. Resulullah aleyhisselamın duasını işitince gözlerini açtı. Bitkin bir sesle selam sana ya Resulallah. Ben senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum deyip kendinden geçti. Kanı akınca değil mi? Canı çekilmiştir tabi. Öyle oldu. Resulullah aleyhisselam onun böyle başını kucağına alınca bunu gören ev halkı Sa'd öldü diye çok korktular. Sa'd bin Muaz akan kanı durmayınca ölmemiş miydi yani? Hayır. Sa'd bin Muaz gece yarısı vefat etti. Hendek gazvesinde aldığı yaradan vefat ettiği için öldü denmez ona. Şehit oldu denir. Ben de şehadeti kastetmiştim zaten. Sa'd bin Muaz geceleyin ruhunu teslim ettiği zaman Cebrail aleyhisselam başına ak bir atlastan bir sarık sarmış olduğu halde gece yarısı başına ak bir atlastan sarık sarmış olduğu halde Resulullah aleyhisselam yanına geldi. Resulullah aleyhisselam o anda Ayşe annemizin yanında. O yüzden Ayşe annemiz çok rahat bir şekilde olayı rivayet ediyor. Ya Resulallah, kimdir bu gece ölen ki kendisi için gök kapıları açıldı ve arş titredi diye sordu. Subhanallah. Soruyu görüyor muyuz? Ya Resulallah, kimdir bu gece ölen ki kendisi için gök kapıları açıldı ve arş titredi diye sordu. Hakk'a yürümüş müydü gerçekten? Resulullah Aleyhisselam'ın tavırlarından Cebrail ile konuştuğunu anladığım için biraz bekleyip onun bana söylemesine kadar sabrettim. Resulullah Aleyhisselam bana yönelip Sa'd bin Muaz ağırlaşmıştı. Bu gece ondan daha ağır bir hasta bulunduğunu bilmiyorum. Acaba Sa'd ne yapıyor, nasıldır diye buyurdu. Sen biliyor muydun yoksa ey Ayşe diye soruyorlar Ayşe annemize. Ben de bilmiyordum. Resulullah aleyhisselam böyle buyurunca ben de mescide açılan kapıyı açıp orada bulunan oradaki insanlara işaret ettim. Hemen kapı önüne geldiler. işaret ettiğim kişiler hemen kapı önüne geldiler. Resulullah da kapı önündeydi. Sa'd bin Muaz çadırı etrafında böyle bakınca sahabiler, "Ya Resulallah, Sa'd şifa çadırında yok. Herhalde ruhu kabzolmuştur. Ailesi alıp onu evine götürmüştür." Onlar da bilmiyorlar yani. Onlar böyle söyleyince Resulullah Aleyhisselam ne dedi peki? Resulullah Aleyhisselam, "Bu olanlar esnasında vakit geldiği için önce sabah namazını kıldırdı. Ne olursa olsun namazın önüne bir şey koymazdı o. Sonra da yanındakilerle birlikte Sa'd bin Muaz için, yani onun evine doğru hızla yürüyüp gitti. Sonra ne oldu peki ey Ayşe? Ben o anda Resulullah Aleyhisselam ile beraber gitmediğim için orada neler oldu bilmiyorum." Hazreti Ayşe annemiz daha sonra olan biten bütün her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenir. Öğrenmekle kalmayıp o günlerden itibaren vefat edinceye kadar anlatarak tarihe silinmez satırlarla yazdırmıştı. Kıymetli dinleyenlerim, dikkat ettiyseniz bir ağır yaralının şehiden vefat sahnesinde bile Ayşe annemizin ne kadar fazla rivayetleri var. Yani Ayşe annemiz hayatın her yönünde olayların hep içindedir çoğunlukla yani. Tabii belli bir zaman geçtikten sonra bütün her şeyi öğrenecek. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Sa'd bin Muaz adlı bu büyük şehidin cenazesine bulunmak üzere yeryüzüne 70 bin meleğin inmiş olduğunda yine Ayşe annemiz bize haber verecek. 70 bin melek. Şimdi burada çok fazla ayrıntılar var. Ancak ben sadece Ayşe annemiz kısmını sizlerle paylaşmaya çalıştığım için biraz kopuk olduğunun farkındayım ama tümüne girersem Ayşe annemi bitiremem. Sevgili annemiz, yine ileride sorulduğu zaman bu konularda işte ne oldu, ne gitti falan diye şöyle cevap verecekti. Resulullah Aleyhisselam ile iki arkadaşından, yani bunlar kim? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer. Hep bunlara iki arkadaş deniyor. İki arkadaşından sonra vefatı Müslümanlara Sa'd bin Muaz kadar ağır gelen bir kimse yoktu. Verdiği örneği görüyor muyuz? Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı, Hazreti Ebubekir'in vefatı, Hazreti Ömer'in vefatı. Verdiği örnek bu yani. Müslümanlara, yani onlardan sonra Müslümanlara Sa'd bin Muaz kadar efendim vefatı ağır gelen kimse yoktu. Hem o kadar ki babam Ebu Bekir ile yiğitler yiğidi Ömer bile Sa'd bin Muaz için çok ağlamışlardı. Hadi Hazreti Ebu Bekir şefkatli amenna, Hazreti Ömer dirayetli, o bile nasıl ağladığını söylüyor Hazreti Ayşe annemiz. Hazreti Sa'd bin Muaz büyük şehit olarak geçti tarihe. Ardından hayırla anılacak çok şey bıraktı. Bunların başında Allah ve Resulüne olan bağlılığı, sabrı, sebatı, sevgisiydi. Ayşe annemiz onun bu yönünü de sürekli anlatarak Resulullah'a nasıl bağlı olunur bu örneği ortaya koydu. O büyük şehit idi. Ama sadece bir şehit değil. Resulullah Aleyhisselam o şehidin şahidiydi. Hazreti Sa'd bin Muaz bu büyük rütbenin yanında böylesine büyük bir şahidi olarak Hakk'a yürüdü. Ayşe annemiz bu büyük şehit için çok içli bir ifade kullanıyor. Bakınız ne diyor. hangi şehide şehadet edildiğini merak ediyorsanız, hangi şehide şehadet edildiğini merak ediyorsanız ki bu büyük şehit Sa'd bin Muaz olup onun şehadetini şahidi Resulullah Aleyhisselam'dır. Çok manidar bir ifade kullanıyor. Diğer rivayette beraber farklı kelimelerle 3-4 rivayet var. Geçirdim onları bir araya. Yani diyor ki hangi şehide şehadet edildiğini merak ediyorsanız, yani ona şahitlik edildiğini merak ediyorsanız, bu büyük şehit Sa'd bin Muaz olup onun şehadetinin şahidi de Resulullah Aleyhisselam'dır. Onun şehadetinin şahidi de Resulullah Aleyhisselam'dır. Kıymetli dinleyenlerim, sahabi hayatları anlatılırken, yazılırken elbette çok dikkatli olmak lazım. Bunlar bizim gibi insan olmakla birlikte öyle sıradanlaştırmanın manası yoktur. Aşırı derecede yüceltmek ne kadar yanlışsa sıradanlaştırmak da o şekilde yanlış olur. Ayşe annemiz de buna dahildir. O yüzden mümkün mertebe bütün rivayetleri değil de anlayabildiğim, idrak edebildiğim ve bunu anlatabilirim diye düşündüğüm rivayetler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Şimdi de bir yağmur duası rivayetiyle sizlerin İnşallah bunu paylaşayım. Resulullah Aleyhisselam'ın kaynaklarımızın belirttiğine göre hayatı içerisinde, nübüvvet dönemi, peygamberlik dönemi içerisinde 6 defa yağmur duası yaptığı bilinmektedir. 6 defa Aleyhisselam nübüvvet dönemi içerisinde, yani 23 sene içinde yağmur duası yapılıyor. Bu rivayetlerin en meşhurlarından biri de Hazreti Ayşe annemizin yaptığı rivayettir. Yani birçok raviler rivayet ediyor, annemiz de rivayet ediyor. Birbirine benzer olan bu rivayetlerin arasında sadece biz burada Ayşe annemizi paylaştığımız için onun rivayet ettiği yağmur duasını sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, yağmurlar kesilip kıtlık olunca halk Resulullah Aleyhisselam'a gelip yağmur duası yapmasını istediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam bir minber kurulmasını emredince hemen musallada kendisi için bir minber kuruldu. Yani dışarıda arazide bayram namazları kıldığı yer vardı Aleyhisselam Musalla diye. Onu geçen bayram dersinde görmüştük. Oraya bir minber kurduruyor Aleyhisselam. Halka yağmur duasına çıkacakları bir günde tayin etti. Şu gün çıkalım dedi Aleyhisselam. O gün güneşin ziyası vurduğu zaman Musalla'ya gitti. Minbere çıktı. Önce tekbir getirdi. Allahu Ekber diyor. Tekbirden sonra Yüce Allah hamdü sena etti. Sonra şöyle buyurdu. Evet. Olayı anlatıyor Aleyhisselam'ın yaptığını Ayşe annemiz. Sonra duaya geçecek. Ne demiş Aleyhisselam bakalım. Siz yurtlarınızın kuraklık ve kıtlığından, yağmurun uzun zaman üzerinizden uzaklaşmış, gecikmiş olmasından şikayetlendiniz. Allah-u Teala da kendisine duada bulunmanızı size emretmiş, duanızı kabul buyuracağını vaat eylemiştir. Bu ifade bizi aynı zamanda bir şey istemek için Cenab-ı Hak'tan dua etmek için değerlenip toparlanmamızı içten dua etmemizin bir ön ifadesidir. Önce diyor, siz Allah'a halinizi arz ettiniz. Allah da kendisine efendim duada bulunmaz. Çünkü ayet-i kerimeler var biliyorsunuz. Allah-u Teala dua edin, duanızı kabul edeyim diyor. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurduktan sonra ellerini diyor annemiz ulvi dergaha açtı. Ben sığdırayım diye kısa kısa duanın tamamını almadım buraya. Mealini paylaşayım. Kaynaklarda bu dua bir sayfa kadar var. Oldukça uzun. Ben meal kısmından size paylaşayım. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, kıyamet gününün sahibi Allah'a mahsustur. Yağmur duası yapacak. Efendim, önümüze bir yöntem koyuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Önce Allah'a hamd. Önce Allah'a hamd. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah dilediğini yapar. Şimdi biz bunu demeden direkt dua ediyoruz. Bir şey dua ediyorsak işte o yüzden her sohbete girerken işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve la akıbetülül muttakim diye bir kısa dua okuyoruz ya. İşte o türden bir şey yani. Bu dua ediyor, bu girişi yaptı diyor Aleyhisselam. Ondan sonra diyor şöyle dua etti. Ey Allah'ım, Allah yalnız sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Gani olan sadece sensin. Gani, zengin, her şey olan yani. Bizler ise fakir ve yoksullarız. Yani biz sana muhtacız. Sen bize yağmurunu indir ya Rab. İndirdiğini de bizim için bir zamana kadar kuvvet vesilesi kıl ve onu bize yetir ya Rab. Amin diyoruz biz de. Burada Aleyhisselam tamamını size rivayet etsem dedim ya uzundur çok. Yağmur duası yaparken afetten de Allah'a sığınıyor. Yani yağmur başlar, Allah muhafaza afete dönüşebilir. Ayşe annemiz bu sahneyi tasvir ediyor bize şimdi. Diyor ki daha sonra ellerini iyice kaldırdı. Şimdi ellerini açmıştı. Dua ediyordu. İyice demek ki dua ederken ellerini boyuna kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. Dua ediyor, kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Öyle ki koltuk altlarının ak yeri görününceye kadar ellerini kaldırmakta devam etti. Sonra cemaate arkasını döndü. Ellerini kaldırmış olduğu halde cübbesini çıkarıp çevirdi. Sonra yine cemaata döndü. Minberden inerek iki rekat namaz kıldı. Bütün bunlar olurken gökyüzünde hiç bulut yoktu. Ortalık sıcaktan kasıp kavruluyordu. Ama bir anda Allah ard arda bulutlar sevk etti. Gök gürlemeye, şimşek çakmaya başladı. Allah'ın izniyle öyle bir yağmur yağdı ki Resulullah Aleyhisselam hemen yanındaki mescide bile gidemedi. Suların çağıl çağıl aktığını, halkın siperlenerek böyle sağa sola koşuştuklarını görünce Resulullah Aleyhisselam azı dişleri görünceye kadar tebessüm ederek şehadet ederim ki Allah her şeye kadirdir. Ben de onun kulu ve resulüyüm diye buyurdu. Yani Aleyhisselam bu yağmuru Allah yağdırdı. Kullar hataya düşmesinler, bir beşere başka bir şey izafe etmesinler diye şehadet ederim ki Allah her şeye kadirdir. Ben de onun kulu ve resulüyüm diye buyurdu dedi. Hazreti Ayşe annemiz bize bu güzel rivayeti yapıyor efendim. Evet efendim. Hazreti Ayşe annemiz iki örnek paylaştık az önce. Bir yaralı gazinin şehadetinin Cenazesinde neler oldu? Kısa kısa tabi verdik. Ayşe annemiz olan kısmını, bir de yağmur duası örneğini verdik. Şimdi efendim, nasıl anlatayım bilemiyorum. Öyle bir konudayım ki, yani mümkün olduğu ölçüde kronolojik sıraya göre gitmeye çalışıyorum ama birçok olayı atlamak durumundayım. İçinde Ayşe annemizin olduğu hadiselere gidiyorum. Efendim, Ayşe annemiz onu yaşıyor. Ashab-ı kiram yaşıyor. Şimdi inşallah biz de o muhabbeti hep beraber yaşamış olalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tekbir dalga dalga yayılırken Ayşe annemiz de buna katılıyordu. Hocam ne oldu diyeceksin. Ne tekbiri bu? Ha. Tekbir alıyor millet. Ayşe annemize katılıyor. Fakat o erkekler gibi gür sesle değil, yüreğiyle gür, yüreğiyle gür, diliyle hafif bir sesle tekbir getiriyordu. Arkasından da Mekke'ye gideceğiz, Allahu Ekber. Umre yapacağız, Allahu Ekber. Resulullah'a rüya yoluyla müjde geldi, Allahu Ekber. Ayşe annemiz olayı çok ayrıntılı biliyor. Çünkü çok içinde bunun. Şimdi olayın özü ne? Resulullah Aleyhisselam'a rüya gösterilir. Bu rüya konusunda sanırım çok ciddi eksikliklerimiz var kıymetli dinleyenlerim. Biliyorsunuz peygamberlerin rüyaları bizim gibi rüya değil. Bu vahiy ile ilgili anlatımlarda, vahyin geliş şekilleriyle ilgili, bunun bir tanesi de rüya yoluyla vahiy. Rüya ile, yani aleyhisselam veya diğer peygamberler, yani böyle uyku halindeyken ona vahiy gelir. Efendim Allah öyle takdir ediyor. Yani hocam nasıl bir şey, biz o kadar bilemeyiz biz yani. Anlatıyoruz bazen. Bazen aslında bazen değil. Birçok şeyi anlayamadan anlatıyoruz. Birisi bu işte. Yani rüyada vahiy geliyor. Hocam nasıl bir şey? Peygamberlerin kalbi uyumaz. Allah öyle dilemiş, öyle oluyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın rüyası sıradan bir rüya değildir. Allah-u Teala Hazretleri Resul olarak görev verdiklerine vahyi indirirken bazen de rüya yoluyla indirirdi. Bunu çok iyi bilen sahabiler büyük bir coşkuyla tekbir getirerek bayram havası yaşıyorlardı. Niye? Aleyhisselam buyurmuşlardı ki, ben rüyamda gördüm ki siz muhakkak Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Başlarınızı kazıtacak, saçlarınızı kısaltacaksınız. İşte bu büyük müjde ile Medine büyük bir bayram havasına girmişti. 6 yıldır vatanlarından uzakta yaşayan muhacirler tekbir getirirken hıçkırıklarını tutamıyorlar. Ensar da onlara katılınca tekbirlerle hıçkırıklar birbirine karışıyordu. Ancak bu hıçkırıklar sevinç hıçkırıklarıydı. Ashab-ı kiram bu büyük müjde ile hemen hazırlıklara başladılar. Hazreti Ayşe annemiz de hazırlık yapanlar arasındaydı. İbadet olsun, ziyaret olsun, sefer olsun, gaza olsun, her ne olursa olsun, bütün her şeyiyle ve her zaman Resulullah Aleyhisselam ile beraber olmak için can atıyordu. Bu uğurda her türlü zorluğu minnet biliyor, sevgi ve muhabbetin zirvesine çıkıyordu sevgili annemiz. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, hadiseyi iyi anlamamız gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam bunu tebliğ etti ashabına. Umre'ye gidilecek. Şimdi böyle radyodan sadece biri konuşuyor, diğerleri dinliyor değil de böyle karşılıklı soru cevap olsaydı, daha devam etmeden şu soruyu sormak isterdim. Sorayım da siz cevabı içinizden verin. Yani hicretin 6. yılı, efendim Resulullah Aleyhisselam böyle bir talimat alıyor Cenab-ı Hak'tan ve ashabına da söylüyor bunu. Yani siz Mekke'ye, Mescid-i Haram'a gideceksiniz. Hani gidince işte vazifemizi yapınca saçlarımızı kısaltıyoruz ya, onu da söylüyor. Şimdi soru şu. Bu seferin adını söylesem zaten anlaşılır, iş anlaşılır. Adını söylemeden Ayşe annemiz bu sefere katıldı mı? Bu seferde var mı? Çünkü şu anda sefer öncesini konuşuyoruz. Medine'deyiz. Herkes hazırlanıyor. Acaba katıldı mı? Siz bir yandan cevabı merak edin. Ben de bir yandan devam edeyim. Şimdi işte dedim ya, böyle tek taraflı bir yayın değil de sizden cevap alıyor olsaydım ödüllü bir soru olmuş olurdu bu. Ona göre de bir ödül verirdik ama neyse artık. Efendim kısa sürede hazırlıklar bitiriliyor. Mekke'ye gitmek için heyecan doruklara çıkıyor. Resulullah Aleyhisselam herhangi bir sefere giderken sevgili annelerimiz arasında kura çeker. Kura kime çıkarsa o sefere onu götürürdü. Bazı durumlarda da iki annemizi götürürdü. İki kere kura çektirirdi. Ayşe annemiz diğer annelerimiz gibi bütün hazırlıklarını yapıp bitirmiş, heyecanla bekliyordu. Ayşe annemiz çok ümitli olduğu için kura kendisine çıkmayınca çok üzüldü. Kura kendisine çıkmayınca çok üzüldü. Diğer kura çıkmayan annelerimiz de üzüldü tabi. Ama yapılacak bir şey yoktu. Kimin nasibinde ne varsa o tecelli ediyordu. Bu seferki tecelli Ummu Seleme annemize tahakkuk etmişti. Evet, cevabı aldınız herhalde. Bu sefere Ayşe annemiz katılamadı. Ve bu seferin adı da Hudeybiye seferi. Takdire bakın ki kıymetli dinleyenlerim, Allah Allah. O yüzden birçok şeyi anlayamıyoruz yani. Anlayamıyoruz. Öylesine konuşuyoruz yani. O kadar insan gidecek. Mekke'nin ta burnunun dibine kadar, Hudeybiye'ye kadar Mekke'ye giremeden geriye döneceklerdi. Evet. İşte buraya kadar Ayşe annemiz gerek gelen vahiden, efendim gerek yapılan hazırlıklardan, asabın coşkusundan bahsediyor. Hicretin 6. yılı Zilkade ayında yola çıkan Umre kafilesi Medine'den dualarla uğurlanıyor. Bu sefer askeri bir hareket olmayıp tamamen ibadet maksatlı bir yolculuktu. Tamamen ibadet maksatlı bir yolculuk. Ayşe annemiz de diğer annelerimiz ve hanım sahabelerle birlikte mukaddes yolun kutlu yolcuları yolcu etmiş, Resulullah Aleyhisselam'ın ardından dualarla bakmıştı. Tabi şimdi onlar bilmiyorlar, gidip de efendim Hudeybiye'den geri dönecekler. Ama hazırlık yapıyor. Ben şimdi tıkandım yani, ne diyeyim bilemiyorum. Kendimi koydum şimdi bir an yerine. Yani hani Umre'ye gideceğiz dediler. Hazırlık yaptık ettik. Efendim bir engel çıktı. İşte şu anda mesela pandemi süreci yaşıyoruz. Efendim nice insanın hac kurası çıktı. Hacca gidemediler mesela şu anda. En iyi bunu onlar anlar. Ya da işte her yıl Ramazanlarda bilhassa son 10 günlerde filan Umre'ye gidenler mesela bunu şu anda çok ciddi bir şekilde içlerinde hissederler. Yani giden bir daha gitmek istiyor çünkü. Ayşe annemiz de yani Aleyhisselam ben bu sıra şunu götürürüm dememiş yani, Umre'ye gidilecek. Herkes hazırlık yaptı. Resulullah kura çekti. Kura Ayşe annemize çıkmadı. Kimsenin kimseye diyecek bir şeysi yok burada yani. umre niyetiyle Zilkade ayının başında yola çıkılmış, Zilhicce'nin sonu ya da Muharrem başlarında Medine'ye geri dönülmüştü. Şimdi dikkat ettiyseniz hiç o konuya girmedim. Çünkü Ayşe annemiz onlarla beraber gitmediği, oradaki hadiseleri yaşamadığı için bu rivayeti buraya almadım. Ama Ummu Seleme annemizin böyle ondan tek tek dinleyecek bütün ayrıntıyı Resulullah Aleyhisselam'dan dinleyecek. Yine katılan başka hanımlar da var. Onlar da dinleyecek. Ayşe annemizin böyle bir özelliği var. İşte ben aslında buraya vurgu yapmak için bu konuyu buraya aldım. Yani sevgili annemiz tamam bana çıkmadı gitti geldiler amenna. Mesela biz genelde öyleyiz yani umreye gidemediysek birileri gitti geldiler mi işte gideriz Allah kabul etsin diye. Efendim sorarız işte neyi soruyoruz mesela soru sorarken inşaatlar bitmiş mi gene gürültü var mı vesaire bunları soruyoruz değil mi yani. Tamam bunu da soralım da yani nasıl maneviyattan bir şeyi soramıyoruz çünkü hakikaten yani o inşaatlar sürdüğü sürece maneviyatta giremiyor insan yani o hat o şeyi yakalayamıyor maalesef. İnşallah bunlar da en kısa sürede biter. Bu pandemi sürecinde her şey rayına oturur. Rabbimiz de yolları açar da hep beraber gideriz güzel efendim Beytullah'a ziyaret ederiz. Oradan Medine'ye geçer. Resulullah Aleyhisselam'ı ziyaret ederiz inşallah diyelim. Dua okuyalım inşallah efendim. Medine'de olan bütün sahabeler gibi Ayşe annemiz de büyük bir özlem ve muhabbetle kutlu yolun yolcularını karşıladı. Burada gene bir şey daha söyleyeyim kıymetli dinleyenlerim. Hep böyle kaynaklarda öyle geçiyor, kitaplarda öyle geçiyor. Alırken bazı notları çok zorlanıyorum ben. Diyor ki işte Umre'ye giden kafile Medine'ye girerken Ayşe annemiz onları karşıladı. Böyle geçiyor cümle. Çünkü Ayşe annemiz müstakilen işlendiği için böyle geçiyor. Yani sanki başka kimse yok. Bir tek Ayşe anne onu karşılamış gibi. Böyle o beni üzüyor çok. Yani diğerleri de herkesi göreceğiz yani. İnsanlar dökülmüşler. Resulullah geliyor. Ashabı geliyor de bir de çok uzun süre. Yani bir kere yani bir yarım ay gidiş var. Yarım ay geliş yani. Bir kere iki hafta yolda geçiyor yani. Bir aya yakın. Estağfurullah. Doğru bir ay. Yolda geçiyor. Git ve gel. Şimdi uçağa bin 3 saatte git öyle bir şey yok ki yani. Ondan sonra da orada Hudeybiye'de bir sürü hadise yaşandı. İşte müşriklerin hareketleri, hakaretleri vesaire vesaire ama ben onların çok ana fikir birkaç cümlesini vereceğim az sonra size. Ama ben ifadeyi şöyle kullanmanızı ısrarla istiyorum. Öyle okusanız da bir yerlerden düzeltin bunları yani. Medine'de olan bütün sahabiler gibi başına bunu koyun. Ayşe annemiz de büyük bir özlem ve muhabbetle kutlu yolun yolcularını karşıladı. Muhacirler başta olmak üzere Medine'deki her bir sahabi Resulullah Aleyhisselam ve ashabından Mekke ve Kabe kokusu almak için etraflarını sardılar. Öyle yapmıyor muyuz? Bu arada bunca zaman nelerin yaşandığını da merak ediyorlardı tabii. Resulullah Aleyhisselam ve ashabı Hudeybiye'den ileri gidememişlerdi. Mekke müşrikleri engellemiş, Mekke'ye sokmadan, Kabe'yi tavaf edemeden geri dönmüşlerdi. Yani seneye gidilecek yani o sözü almışlardı yalnız. Ama bu arada Mekke müşrikleri ile 10 yıllık bir barış imzalanmıştı. Böylece ilk defa Mekke müşrik devleti Medine İslam devletini resmen tanımış oluyordu. İşte bu. Hudeybiye budur. Mekke müşrik devleti Medine İslam devletini resmen tanımış oluyordu. Yapılan anlaşma ile bu tanımada yine resmen belgelenmişti. Anlatılardan ne olup bittiğini anlamaya çalışanlar bir yandan da şaşkınlıkla bakıyorlardı. Şaşkınlıkla bakıyorlar. Ne oluyor? Ne gidiyor? Ne oluyor? Ne gidiyor? Ancak seneye, seneye gidilecek dendi. Fakat millet yani neredeyse iki ay olmuş git gel oradaki süreç. Bu gidenleri de tahrik eden, gidip gelenleri de. Yani böyle bir acayip bir duruş nasıl olur da yani Kabe'ye gidemeyiz diye. Böyle bir şey olunca Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir anda besmele çekiyor. Bakın daha fazla bir şey anlatılmış değil ha. Daha yeni gelmişler. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ مَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Devam ediyor. Herkes birbirine bakıyor. Bu nedir? Tabii onlar onlara meal verilmiyor. Onlar zaten bu lisanı anlıyorlar. Bu okuduğum ayetlerin mealini vereyim ben size. Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik ey Resulüm. Fetih diyor Cenab-ı Hak. Fetih suresinin efendim ilk 4 ayetini okudum size. Bu kadar okuyor size Bekir. Yani tamamını zaten mümkün değil. Uzun biliyorsunuz. Biz sana doğrusu açık bir fetih ihsan ettik ey Resulüm. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar. Ve seni doğru bir yola iletir. Ve şanlı şerefli bir zaferle sana yardım edecektir Allah. İmanlarına iman katmaları için, imanları bir kat daha artsın diye müminlerin kalplerine güven ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Hazreti Ebu Bekir'in bir anda okuduğu bu ayeti kerimeler ortalığa nurlar yağdırdı adeta. Medine'dekiler bir yandan birbirlerine, bir yandan da kutluyuzlara bakarken yeni bir vahyin nazil olduğunu anladılar. Ayetler yeni gelmiş. Anladılar. Daha bunu tam sindirmemişken, yani bunu böyle daha böyle sindirme durumundayken efendim bu sefer de Hazreti Ömer'in gür sesi duyuluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. Vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Terahum rukka'an succeden yebteğuna fadla minallahi ve rızvana. Sîmâhum fî vücûhihim min eferis sucûd. Zâlike meselun fit tevrat. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَعِيدَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. صدق الله العظيم. مبارك فتي سوره'nin son ayetini okuyor. Hazreti Ebu Bekir İlk 4 ayetini okuyor. Bu da son ayetlerini okuyor. Bunun da mealini ben vereyim size Kur'an-ı Kerim'den. Muhammed Allah'ın Resuludur sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla beraberinde bulunanlar, yanında olanlar da kafirlere karşı çetin ve sert ve tavizsiz, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan bir lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde de secde izleri vardır onların. O onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu ekincilerin pek hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle dirençli kılarak kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp salih ameller, iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Allahu Ekber. Daha fazla dayanamayan sahabiler tekbir getiriyorlar. Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye dönüşü nazil olan Fetih Suresi hakkında malumat verdi. Ondan sonra da vahiy katipleri sürenin tamamını okudular. Oradaki insanlara. Bu bir zaferdir. Hudeybiye zaferi. Ayşe annemiz de o anda böyle bir tanımlamada bulundu. Onun bu kısa tanımlaması karşısında Resulullah Aleyhisselam çok memnun kalarak tebessüm ettiler. Bu içlere işleyen tatlı tebessüm ile mest olan sevgili annemiz bu sefer aynı şeyi biraz daha farklı seslendirdi. Zaferdir bu zafer, Hudeybiye zaferi. Zaferdir bu zafer, Hudeybiye zaferi. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, bu konu Hudeybiye seferi olarak anlatılır. Hacca Umre'ye giden kardeşlerimiz de Hudeybiye'ye gidiyorlar. Hatta oradan da tekrar ihramlanıp yine Umre yapıyorlar. Biliyorsunuz bunu. Allah kabul etsin hepimize inşallah. Yani o kadar yolu geliyorlar işte. Ta Medine'den Mekke'nin önüne kadar. Takdir yani. Allah bir şeyi takdir etmeyince onların başında peygamber de olsa değişen bir şey olmuyor. Görüyorsunuz. Hudeybiye'den geriye dönüyorlar ama Allah-u Teala Fetih Suresini göndererek müşrikler Müslümanları Kabe'ye sokmadık diye aralarında övünürlerken Fetih Suresi fetih olarak geliyor. Tabi şimdi o meydanda bir Ebu Cendel sahnesi var. Daha sonra gelecek Ebu Basir sahnesi var. Yani belli maddeleri zorla kabul ettirmeye kalkışan müşrikler o maddeleri Resulullah kaldırsın diye daha sonra ne kadar çırpınacaklar, çırpınacaklar. Yani kıymetli dinleyenlerim, Ayşe annemizin gerçekten tespitleri üzerinde durmak lazım. Yani Hudeybiye seferinin aynı zamanda Hudeybiye zaferi olduğu burada çok net bir şekilde anlaşılmış oluyor. Ve sevgili annemiz de bize bunu aynı netlikle anlatıyor. Elbette kaynaklarda şu anda yok. Ben onu size paylaşamayacağım ama Ayşe annemizin ileriki zamanlarda verdiği sorulara cevaplarda Hudeybiye'deki o barış esnasında neler konuşuldu, gidip gelen elçiler ne oldu, ne gitti, bütün ayrıntıları daha sonra rivayet ettiğini kaynaklarda görüyoruz. Aynı soru bir kez daha soruluyor. Ayşe annemiz o seferde olmadığı halde bu rivayetleri nereden yapıyor diye. İşte Resulullah Aleyhisselam'dan sefere katılan Ummu Seleme annemiz başta olmak üzere diyen hanımlardan yani ben orada yoktum diye gittiler geldiler diye yetinmiyor. Kura bana çıkmadı diye hüzünlenmiyor. Yani estağfurullah gönül koymuyor en azından. Böyle bir sahneyi görüyoruz. Arzu ettim ki bu biraz zor bir konu. Böyle sizi yormadan bir muhabbet havasıyla anlatayım diye ancak bu kadarını başarabildik. Rabbim bu güzel insanların o güzel yollarını, o güzel ahlaklarını güzelliğe uygun bir şekilde kavramayı şahsıma ve bunu güzelce hayatımıza geçirmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Bugünkü sohbetimizi burada noktalıyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.